Ayrım 6.
Bu iki amaç bir sürü tabu emirleriyle elde edilir. Efendilerden neden kaçınmak gerektiğini görmüştük. Onlar gizemli ve tehlikeli bir sihirli güç taşırlar ve bu güç tıpkı bir elektrik akımı gibi dokunmayla geçer ve kendisine denk bir akımla korunmayan herkesi öldürür, yok eder. Bunun için tehlikeli kutsal kişiyle doğrudan ya da dolaylı her türlü temastan kaçınılır. Bu temastan kaçınmanın imkansız olduğu durumlar içinde korkulan sonuçları önlemeye yönelik seremoniler icat edilmiştir. Örneğin Doğu Afrikalı Nubalar, rahip krallarının evine girdikleri zaman öleceklerini ama eğer girerken sol omuzlarını açıp kralın dokunmasını sağlarlarsa bu tehlikeden kurtulabileceklerine inanırlar. Böylece kralın eliyle dokunmasının bizzat bu dokunmadan doğan kötülüklere karşı iyileştirici ve koruyucu bir çare olması gibi garip bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama bu defaki dokunma isteyerek yapılan bir dokunmadır ve kral tarafından istendiği için de şifalı bir güce sahiptir. Tehlikeli olan dokunma ise insanı krala karşı suçlu yapan dokunmadır. Başka bir deyişle krala karşı aktif bir tavır almakla pasif bir tavır almak arasındaki karşıtlık söz konusudur. Kral eli dokunmasının şifalı etkisine örnekler bulmak için ilkel insanlara kadar inmemize ihtiyaç yoktur. Çok eski olmayan bir devirde İngiltere kralları sıracalıları iyileştirmek için bu güçlerini kullanırlardı. Nitekim bu yüzden sıracaya The King's Evil, kral hastalığı adı verilmiştir. Ne kraliçe Elizabeth ne de onun halefleri bu krallık ayrıcalığından vazgeçmeyi düşünmüşlerdir. Charles I, 1633'te bir dokunuşta tam 100 hastayı iyileştirivermişti ve büyük ihtilalin yenilgisinden sonra Charles II'de kralların sıracalıları iyileştirme ayrıcalığını çok geniş çapta kullanmıştır. Söylendiğine göre bu kral saltanatı sırasında 100 binden fazla sıracalıyı eliyle dokunarak şifaya kavuşturmuştur. Hastaların akını öylesineymiş ki bir gün bunlardan 6-7 tanesi aradıkları şifaya kavuşacak yerde kalabalık arasında ezilip ölmüşler. Stuartların kovulmasından sonra İngiltere kralı olan şüpheci William III de Orange büyüden nefret ederdi. Bu çeşit bir dokunmada bulunmaya ancak bir kere razı olmuş ve dokunurken şöyle demiş: Tanrı sizi daha sağlıklı ve daha akıllı kılsın. Dipnot 1. Fraser, The Magic Art 1, sayfa 368. İşte size bir krala ya da ona ait herhangi bir şeye karşı kasıtlı bir şekilde olmamakla birlikte yapılan bir aktif dokunmanın korkunç sonucuna dair bir tanıklık. Yeni Zelandalı bir şef, yüksek tabakadan ve büyük kutsallığı olan bir insan bir gün yediği yemeğin artıklarını geçtiği yolda bırakıyor. Genç, güçlü, kuvvetli ve aç bir köle oradan geçerken artıkları görüyor ve hemen onları yemeye başlıyor. Fakat daha son lokmayı yutmaya vakit kalmadan onu görüp dehşete düşen bir seyirci nasıl bir suç işlediğini ona haber veriyor. Sapasağlam ve yiğit bir savaşçı olan bizim köle haberi alır almaz korkunç sancılar ve kıvranmalar içinde yere düşüyor ve ertesi gün güneş batmadan önce ölüyor. Dipnot 1. Old New Zealand, yazan Pakeha Maori, Londra 1884. Prazer'de tabu sayfa 135. Bir Maori kadını bazı yemişleri yedikten sonra bunların tabulu bir arazinin ürünü olduğunu öğreniyor. Kadın hemen haykırarak böylece kendisine tecavüzde bulunduğu şefin ruhunun mutlaka kendisini öldüreceğini söylüyor. Olay bir akşamüstü olmuşken ertesi gün öğleyin kadın ölüyor. Dipnot 2. V. Brown, New Zealand and His Aborigines, Londra 1845, Fraser aynı eser. Bir Maori şefinin çakmağı günün birinde birçok kişinin ölümüne neden oluyor. Şef çakmağını kaybetmiş, ötekilerse onu bularak sırayla çubuklarını yakmışlar. Çakmağın kime ait olduğunu öğrenince hepsi de korkudan ölmüş. Dipnot 3. Fraser adı geçen eser. Şefler, rahipler gibi son derece tehlikeli kimseleri ayırmak, başkaları için onları erişilmezleştiren duvarlarla çevirmek ihtiyacının duyulmuş olmasında şaşılacak bir şey yoktur. İlk başta tabu yasakları dolayısıyla dikilmiş olan bu duvarların bugün bir saray seremoniyalı şeklinde hala varlığını sürdürmekte olduğunu düşünebiliriz. Fakat bu hükümdar tabularından çoğunun onlara karşı korunma ihtiyacından doğduğu söylenemez. Tabunun icadında ve saray adabının kurulmasında bir başka ihtiyacın daha yardımı olmuştur. Ayrıcalıklı kişilerin bizzat kendilerini onları tehdit eden tehlikelere karşı korumak. Kralın muhtemel tehlikelere karşı korunması zorunluluğu, uyruklarının hayatında onun çok büyük bir rol oynamasından doğar. Sözün tam anlamıyla dünyanın gidişini yöneten onun kişiliğidir. Yalnız toprağın meyvelerini fışkırtan yağmur ve güneş ışığı için değil, fakat gemileri kıyılara getiren rüzgar ve insanların üzerine ayaklarını bastıkları toprak için de halkı ona minnettar olmalıdır. Dipnot 1. Fraser, Tabu, The Burden of Royalty, sayfa 7. İlkel insanların kralları, mutluluk dağıtmak gibi bir kuvvet ve kudrete sahiptirler. Daha az ilkel olan kavimler bu kuvvet ve kudreti ancak tanrılarına tanırlar. Uygarlığın daha ileri evrelerinde ise bu tanrıların gerçekliğine inananlar, daha doğrusu inanır görünenler ancak en aşağılık ve en ikiyüzlü dalkavuklardır. Kral olan kişinin böyle her şeye gücü yeter olmasıyla, onun kendisini tehdit eden tehlikelere karşı çok yakından korunmaya muhtaç olduğu inancı arasında açıkça bir çelişki bulunmakla birlikte bu, ilkel insanların kralları karşısındaki tavırlarında görülen tek çelişki değildir. Bu kavimler, sahip oldukları gücü boş yere harcamamaları için krallarına göz kulak olmayı gerekli bulurlar. Onların iyi niyetlerinden ya da dürüstlüklerinden emin değildirler. Kralla ilgili tabu kurallarının kaynağında bir güvensizlik nüansı da bulunmaktadır. Fraser şöyle diyor: İlkel krallığın despotik bir krallık olması gerektiği fikri, şu bahsettiğim monarşilere büsbütün uymaz. Tersine bu monarşilerde hükümdar yalnızca uyrukları için yaşar. Ancak görevinin yükümlülüklerini yerine getirdiği, doğanın gidişini halkının hayrına düzenlediği sürece hayatı bir değer taşır. Bu yükümlülükleri ihmal ettiği ya da yerine getirmez olduğu andan itibaren en yüksek derecede görmekte olduğu dikkat, ihtimam, bağlılık ve dinsel saygı kin ve nefrete döner. Utanç verici bir şekilde kovulur ve eğer hayatını kurtarabilirse kendisini mutlu saymalıdır. Bugün bir tanrı gibi tapılırken yarın bir cani gibi öldürülebilir. Fakat halkın tutumundaki bu değişiklikte bir tutarsızlık ya da bir çelişki görmeye hakkımız yoktur. Tam tersini, halk sonuna kadar mantıklı kalır. Kralları eğer tanrılarıysa, koruyucuları olduğunu göstermek zorundadır diye düşünürler ve artık kendilerini korumak istemediğine göre de bu işi yapmaya daha istekli başka birine yerini bırakması gerekir. Fakat kendisinden beklediklerini yerine getirdiği sürece ona gösterdikleri ihtimamın sınırı yoktur ve onu da aynı gayretle kendi kendisine ihtimam göstermek zorunda bırakırlar. Böyle bir kral bir seremoni ve teşrifat sistemi içine hapsedilmiş gibi yaşar. Çevresi adeta bir adetler ve yasaklar ağıyla sarılmıştır ve bunların amacı onun şerefini yüceltmek ne de hatta refahını artırmak olmayıp yalnızca doğanın uyumunu bozabilecek işler yapmaktan ve böylece gerek kendisinin gerek halkının gerekse bütün dünyanın mahvına yol açmaktan onu alıkoymaktır. Bu kayıt ve kurallar ona zevk ve sefa sağlamak şöyle dursun, bütün özgürlüğünü elinden alır ve hayatını, korumak iddiasında oldukları hayatını bir yük, bir işkence haline getirirler. Bir kutsal efendinin böyle zincire vurulup hapsedilmesinin en göze çarpıcı örneklerinden birini, Japon Mikado'sunun bir vakitler sürdüğü hayatta buluyoruz. Bakın, iki küsür yüzyıl öncesine ait bir metinde bu masal anlatılıyor. Dipnot 1. Kampfer, History of Japan. Bakınız Fraser adı geçen eser sayfa 3. Mikado ayaklarını toprağa dokundurmayı yüce makamı ve kutsallığı ile uzlaşmaz sayar. Bunun için bir yere gideceği zaman hizmetkarları onu omuzları üzerinde taşırlar. Fakat kutsal kişiliğinin açık havayla karşılaşması daha da sakıncalıdır. Güneş onun başını aydınlatmak şerefine layık değildir. Vücudunun her parçası o kadar kutsal sayılır ki saçı, sakalı ve tırnakları asla kesilemez. Fakat büsbütün bakımsız kalmaması için onu geceliğin uyurken yıkarlar. Bu sırada vücudundan çıkan şeyler ondan çalınmış sayılır ve bu türlü bir hırsızlık onun ululuk ve kutsallığına zarar veremez. Daha önceleri her sabah birkaç saat krallık tacı başında olmak üzere hiç kımıldamadan, kollarını, bacaklarını, başını ya da gözlerini hiç oynatmadan tahtında oturması gerekirdi. İmparatorlukta barış ve huzuru ancak böyle koruyabileceği düşünülüyordu. Eğer bir aksilik olarak bir yanına dönecek ya da yönelecek olursa bundan ülke için bir savaş, bir kıtlık, bir salgın hastalık, bir yangın ya da onun yıkımına yol açacak başka bir felaket çıkabilirdi. Barbar kralların bağımlı oldukları tabulardan bazıları adam öldürenlere uygulanan kısıtlamaları hatırlatır. Yine de Batı Afrika Padron burnu yakınlarındaki Shark Point'te bir rahip kral kukulu bir ormanda yalnız başına yaşar. Ne bir kadına dokunabilir, ne evinden dışarı çıkabilir, ne de hatta tahtından kalkabilir. Uykusunu bile oturarak uyur. Yatacak olursa rüzgar esmez olacak. Bu da denizde gidiş gelişi aksatacaktır. Görevi fırtınaları yatıştırmak ve genel olarak havanın normal seyrini korumasını sağlamaktır. Dipnot 2. A. Bastian, Die Deutsche Expedition unter Long Küste, Jena 1874. Bakınız Fraser adı geçen eser. Bir Luango kralı ne kadar güçlü olursa gözetmek zorunda olduğu tabularda o kadar çok olur, diyor Bastian. Tahtın varisi de daha çocukluğundan itibaren tabulara bağlıdır ama büyüdükçe bunlar onun çevresine giderek daha çok yığılırlar. Öyle ki tahta çıktığında tam anlamıyla tabulara gömülmüş halde olur. Kral ya da rahibin yüce makamına özgü tabuların ayrıntılı bir tasvirini yapmaya yerimiz elverişli bulunmuyor. Amacımız da zaten bunu gerektirmemektedir. Yalnız bu tabularda davranışlar ve beslenme tarzı ile ilgili kısıtlamaların başrolü oynadığını söyleyelim. Bu ayrıcalıklı kişilerle ilgili adetlerin ne derece kalıcı şeyler olduğunu göstermek için uygar, yani daha yüksek kültür aşamalarına ulaşmış kavimlerden alınma iki tabu seremonisi örneği vereceğiz. Eski Roma'da Jüpiter'in büyük rahibi Flamen Dialis olağanüstü sayıda tabu kuralına uymak zorundaydı. Ata binemez, ne ata ne de silahlı bir insana bakamaz, kırık olmayan bir yüzüğü taşıyamaz, giysilerinde düğümlü bağ bulunduramaz, buğday ununa, mayalı hamura dokunamaz, keçinin, köpeğin, çiğ etin, baklanın, sarmaşığın adını anamazdı. Saçları ancak özgür bir insan tarafından bronzdan yapılmış bir bıçakla kesilebilir ve tıpkı tırnağının parçaları gibi kutsal bir ağacın dibine gömülürdü, ölülere dokunamaz, başı açık olarak dışarı çıkamazdı ve benzerleri. Karısı Flamenica'da bazı kurallara uymak zorundaydı. Bazı merdivenlerde ilk üç basamaktan yukarı çıkamaz, bazı bayramlarda saçlarını tarayamazdı. Ayakkabılarının derisi doğal ölümle ölmüş bir hayvana değil, fakat öldürülmüş ya da kurban edilmiş bir hayvana ait olmak zorundaydı. Gök gürültüsünü işitmek onu kirlenmiş yapar ve bir kefaret kurbanı sununcaya kadar kirli kalırdı. Dipnot 1. Fraser adı geçen eser sayfa 13. Eski İrlanda kralları da bir sürü garip kısıtlamalara bağımlıydılar. Onların bu kısıtlamalara uymaları ülke için mutluluk, uymamaları ise felaket kaynağı idi. Bu tabuların tam bir sayımı, el yazması en eski nüshaları 1390 ve 1418 tarihli olan Book of Rights'da bulunmaktadır. Yasaklar son derece ayrıntılı olup belli yerlerde ve belli zamanlarda yapılan ya da yapılacak olan eylemleri gösterir. Filan kentte kral haftanın belli bir gününde kalamaz. Falan nehri günün belli bir saatinde geçemez. Filan ovada 9 günden fazla kamp kuramaz ve benzerleri. Dipnot 1. Fraser adı geçen eser sayfa 11. Rahip krallara dayatılan tabu kurallarının ağırlığı ilkel kavimlerin birçoğunda tarihsel bakımdan ve özellikle bizim kendi görüş açımızdan önemli bir sonuç doğurmuştur. Bu yüzden rahip krallık yüce makamı istenmeyen bir şey olmuştur. Örneğin bir ateş, bir de su kuralı bulunan Kombodja'da bu şerefli makamları bazı kimselere zorla kabul ettirmek gerekir. Pasifik Okyanusu'nda bir mercan adası olan Nine ya da Savage Island'da Krallık fiilen ortadan kalkmıştır çünkü ağır sorumlulukları ve tehlikeleri olan krallık görevini hiç kimse üstlenmek hevesini göstermiyordu. Bazı Batı Afrika ülkelerinde kral ölünce yerine geçecek olanı belirlemek için gizli bir meclis toplanır. Bu iş için seçilen kişi yakalanır, bağlanır ve krallık tacını kabul ettiğini bildirinceye kadar fetiş evinde gözaltında tutulur. Bazı durumlarda tahtın meşru varisi kendisine kabul ettirilmek istenen şereften yakayı sıyırmanın yolunu bulur. Örneğin kabile şeflerinden birinin muhtemel bir tahta geçirilme girişimine karşı direnebilmek için gece gündüz üstünde silah taşıdığı anlatılıyor. Dipnot 2. A. Bastian, Die Deutsche Expedition under Longuste. Bakınız Fraser adı geçen eser sayfa 18. Sierra Leone zencileri arasında krallık payesini kabullenmeye karşı direniş öylesineydi ki çoğu kabileler bu payeyi yabancılara vermek zorunda kalıyorlardı. Fraser ilkel rahip krallığın giderek bir cismani bir de ruhani iktidar olmak üzere ikiye ayrılmasının nedenini bu şartlarda buluyor. Kutsallıklarının ağırlığı altında ezilen krallar zamanla iktidarlarını gerçekten yürütemez hale gelmiş ve yöneticilik görevlerini daha az önemli fakat daha aktif ve enerjik ve krallık mevkiinin sağladığı şerefte hiç gözü olmayan kimselere bırakmak zorunda kalmışlardır. İşte dünyevi efendiler, senyörler ve bu şekilde ortaya çıkmış tabu krallar ise ruhani üstünlüklerini kullanmaya devam etmekle birlikte gerçekte önemsiz hale gelmişlerdir. Eski Japonya'nın tarihi bu görüş tarzının doğruluğunu bize güzel bir şekilde gösteriyor. İlkel insanla hükümdarları arasındaki ilişkilere dair bu tablo karşısında bu ilişkilerin psikanalitik bir açıklamasını kolayca bulacağımızı umabilir miyiz? Bu ilişkiler son derece karmaşıktır ve çelişkisiz olmaktan da uzaktır. Bu hükümdarlara başkalarına empoze edilen tabulara bir karşılık oluşturan bazı büyük ayrıcalıklar tanınıyor. Bunlar ayrıcalıklı bir takım kişilerdir. Başkalarına yasak olan şeyleri yapmak, başkalarının yararlanamadıkları şeylerden yararlanmak hakkına sahiptirler. Ne var ki bunlara tanınan özgürlük sıradan kişilere yüklenmeyen başka bazı tabularla sınırlandırılmıştır. Demek burada aynı kişiler için daha büyük bir özgürlükle daha büyük bir kısıtlama arasındaki bir ilk karşıtlık, adeta bir ilk çelişki karşısında bulunuyoruz. Onlara olağanüstü bir sihir gücü atfedilir ve bu nedenle kendileriyle ya da kendilerine ait nesnelerle her türlü temastan hem korkulur hem de bundan hayırlı bazı sonuçlar beklenir. Görünüşte burada özellikle göze batan bir başka çelişki daha vardır ama biz artık bu çelişkinin gerçekte sadece görünüşte olduğunu biliyoruz. Kralın iyi bir niyetle birisine eliyle dokunması hayırlıdır. Ancak sıradan insanın krala ya da ona ait bir şeye eliyle dokunması tehlikelidir. Nedeni de şüphesiz bu dokunmanın saldırgan bir niyeti gizleyebilir olmasıdır. Açıklanması pek o kadar kolay olmayan başka bir çelişkide hükümdara doğa güçleri üzerinde büyük bir kudret atfedildiği halde bunca şeye gücü yeten iktidarı sanki kendi öz korunmasını sağlamaktan acizmiş gibi kendisini tehdit eden tehlikelere karşı onu özel bir dikkatle korumak gereğinin duyulmasıdır. Yine başka bir güçlük de şuradadır. Uyruklarının iyiliği ve kendi öz korunması uğrunda kullanılması gereken olağanüstü iktidarının icrasında hükümdara güvenilmez ve bu konuda onu göz altında tutmak gerektiğine inanılır. Kralın yaşayışında bağımlı bulunduğu tabu seremonileri işte bu güvensizlikten, bu göz altında tutma ihtiyacından doğmuştur. Bu tabu seremonileri hem kralı kendisini tehdit edebilecek tehlikelere karşı korumak hem de uyrukları kraldan gelecek tehlikelere karşı savunmak amacına yöneliktir. Son derece karmaşık ve son derece çelişkili olan ilkel insanlarla hükümdarları arasındaki bu ilişkilerin en doğal açıklanışı şu olsa gerektir. Batıl inançlardan ya da başka bir yerden kaynaklanan bazı nedenlerle ilkel insanlar krallarına karşı olan tavırlarında çeşitli eğilimleri dile getirirler ve en aşırı derecesine vardırılan bu eğilimlerin her biri diğerlerinden tamamen ayrı, tamamen bağımsızdır. İşte bütün bu çelişkiler buradan kaynaklanır ve din ya da sadakat görevlerinden kaynaklanan ilişkiler çok uygar bir insanın zihnini ne kadar rahatsız ediyorsa bu çelişkiler de ilkel insanın zihnini o kadar rahatsız eder. Bu açıklamada itiraz edilecek bir yan yoktur. Ama psikanaliz tekniği bu ilişkilere daha derinden nüfuz etmemizi mümkün kılacak ve son derece çeşitli olan bu eğilimlerin mahiyeti hakkında bize çok daha fazla şey öğretecektir. Şu anlattığımız durumu bir nevroz vakasının semptomatik tablosuymuş gibi tahlile tabi tutarsak ilk dikkatimize çarpacak husus tabu seremonilerinin temelinde rastladığımız korku ve endişelerin bolluğu olacaktır. Böylesi bir aşırılık nevrozu özellikle kıyaslamamızda kendisini ilk hatıra getiren obsesyonlu, musallat fikirli nevrozda çok rastlanan bir fenomendir. Onun kaynağını biliyor ve anlıyoruz. Hakim durumdaki bir sevgi duygusunun yanı sıra bilinç dışı bir düşmanlık hissinin bulunduğu yani tipik bir ambivalent duyarlılık vakasının gerçeklik kazandığı her defasında bu aşırılık ortaya çıkar. Bu durumda düşmanlık ölçüsüzce abartılmış bir sevgi tarafından boğulmuş haldedir ve bu sevgi bir bunaltı, engose şeklinde kendini gösterir ve obsesyon halini alır. Çünkü aksi takdirde güçsüz kalacak ve karşıt duyguyu geri tepilmiş olarak tutmaktan ibaret olan görevini yerine getiremeyecektir. Hiçbir psikanalist yoktur ki abartılmış şekilde endişeli ve tutkulu bir sevginin en umulmadık şartlar içinde dahi, örneğin anne ile çocuk ya da birbirine çok bağlı karı koca arasında bu yoldan büyük bir kesinlikle açıklandığını görmemiş olsun. Ayrıcalıklı kişilere reva görülen davranışlara gelince bu kişilerin gördükleri sevgi ve saygının tanrı mertebesine çıkarılmalarının karşısında çok güçlü bir düşmanlık duygusunun yer aldığını ve dolayısıyla burada da duygusal ambivalentlik durumunun gerçekleşmiş bulunduğunu kabul edebiliriz. Krallara uygulanan tabuların itiraz götürmez nedeni olarak gözüken güvensizlik de yine daha dolaysız bir şekilde aynı bilinç dışı düşmanlığın bir tezahürüdür. Bu çatışma sonucunun çeşitli kavimlerde aldığı çeşitli şekiller bilindiğine göre bu düşmanlığın kanıtını özel bir açıklıkla ortaya koyan bazı örnekler bulmanız hiç de zor olmayacaktır. Fraser'in bize anlattığına göre Sierra Leone'daki Timmos ilkel insanları seçtikleri kralı taç giyme gününün arifesinde güzelce dövmek hakkına sahipmişler. Ve bu anayasal hakkı öyle titizce kullanırlarmış ki çoğu zaman zavallı hükümdar tahta çıktıktan sonra pek fazla yaşamazmış. Dipnot. Aynı eser sayfa 18, Zayfel ve Moster'den Voyages of Sources to Niger 1880. Bu yüzden kabilenin önemli kişileri kendisine karşı kin besledikleri kimseyi kral yapmayı kural haline getirmişler. Fakat bu kasıtlı durumda bile düşmanlık açıkça ortaya konulmayıp seremoniyel bir görünüş altında gizlenmektedir. İlkel insanın kralına olan tavrının bir başka karakteristiği de genel anlamıyla nevrozda çok sık rastlanan ve adına persekütyon manisi denilen hastalıkta kendini özellikle belli eden bir süreci hatırlatır. Bu karakteristik belli bir kişinin öneminin aşırı derecede büyütülmesinden, ona inanılmaz derecede sınırsız bir güç atfedilmesinden ibarettir. Hasta böylelikle başına gelen her üzücü ve nahoş şeyin sorumluluğunu o kişiye yüklemek için kendisine haklı bir neden bulmuş olur.